Ayrım 8.
Her yanda acıyı muayene eder, bilmeceyi çözmeye çalışmadan yarayı sarmaya uğraşırdı. Yaratılan şeylerin korkunç manzarası onda acıma uyandırırdı. Acımanın, acıyı dindirmenin en iyi yollarını kendisi için araştırmakla, başkalarına sunmakla uğraşır dururdu. Bu iyi kalpli, az rastlanır rahip için var olan her şey durmadan avunma arayan bir üzüntü konusuydu. Altın çıkarmak için uğraşan kimseler vardır. Oysa her şeyden bir acıma çıkarmak için çalışırdı. Evrensel yoksulluk onun maden damarıydı. Her yerde keder onun için daimi bir iyilik vesilesiydi. Birbirinizi sevin. Bunun tam bir söz olduğunu söyler, daha fazla bir şey istemezdi. Onun bütün düsturu buydu. Bir gün kendini filozof sanan şu adam, daha önce anlattığımız şu senatör bizim psikoposa şöyle dedi. Canım, dünyanın haline bir bakın. Herkes birbirine savaş açmış, en güçlüsü olan en haklısı. Sizin birbirinizi sevin düsturu bir saçmalık. Sayın Bienvenue hiç tartışmadan peki öyleyse dedi. Bu bir saçmalıksa istiridyenin içindeki inci gibi ruh da bunun içine gizlenmiştir. Böylece yuvasına saklanıyordu, orada yaşıyordu. Bundan da kesin olarak memnundu. İnsanı hem çeken hem ürküten olağanüstü konuları, soyut konuların ucu bulunmaz görünüşlerini, metafiziğin uçurumlarını, aynı noktaya yönelmiş bütün bu derinlikleri bir yana bırakıyordu. Kader, iyi ile kötü, yaratığın yaratığa karşı savaşı, kişinin vicdanı, hayvanın düşünen uyur gezer hali, ölümle değişme, mezarın kapsadığı hayatlar özeti, sürekli olan benliğe aralıksız sevgilerin anlaşılmaz aşısı, cevher, madde, ruh, tabiat, hürriyet, zaruret, sivri sorunlar, beşer düşüncesinin muazzam ulu meleklerin üzerine eğildiği uğursuz kalınlıklar, Lucrezia'nın, Manon'un, ermiş Paul'ün, Dante'nin ateş saçan sabit bakışlarla sonsuzluğa bakarak, orada yıldızlar aştırır gibi duran bir gözle seyrettikleri korkunç uçurumlar. Sayın Bienvenue bunları derinleştirmeden, tartışmadan, bunlarla düşüncesini bulandırmadan, dışarıdan tespit eden, sadece ruhunda bilinmezliğe karşı ciddi bir saygı duyan bir adamdı. İkinci kitap. Düşüş. 1. Bir yürüyüş gününün akşamı. 1815 Ekim ayının ilk günlerinde güneşin batmasından bir saat kadar önce yaya olarak yolculuk eden bir adam Din şehrine girdi. O anda pencerelerinde ya da evlerinin kapısında bulunan bazı şehirliler bu yolcuya biraz kaygıyla bakıyorlardı. Görünüşü bundan daha sefil olan bir yolcuya rastlamak zordu. Orta boylu, bodur, güçlü kuvvetli, orta yaşlı bir adamdı bu. 46-48 yaşlarında kadardı. Meşin güneşliği aşağı indirilmiş bir kasket güneşten, samyelinden yanmış, ter içindeki yüzünü yarı yarıya kapatıyordu. Kalın sarı bezden, yakası küçük gümüş bir çengelle tutturulan gömleğinden kıllı göğsü görünüyordu. İp gibi bükülmüş bir boyun bağı, eski havu dökülmüş bir dizi beyaz, öteki delik, mavi kalın bezden bir pantolonu, dirseklerinden biri yeşil bir kumaş parçası, sicimle dikilerek yamanmış, kurşuni lime lime eski bir köylü ceketi, sırtında dop dolu, iyice kapatılmış yepyeni bir asker çantası, elinde budaklı bir baston, çıplak ayaklarında altı demir nalçalı pabuçlar vardı. Başı tıraşlı, sakalı uzundu. Ter, sıcak, yayan yolculuk, toz toprak, bütün bu derbederliğe tarifsiz bir iğrençlik ekliyordu. Saçlar dibinden kırpıldığı halde fırça gibiydi. Çünkü biraz uzamaya başlamışlardı, epeydir kesilmemiş gibi duruyorlardı. Onu kimse tanımıyordu. Gelip geçen bir kimse olsa gerekti. Nereden geliyordu? Güneyden. Belki de deniz kıyısı bir yerlerden, çünkü 7 ay önce İmparator Napolyon'un Cannes'dan gelip Paris'e gittiğini gören aynı sokaktan Din şehrine girmişti. Belli ki bu adam bütün gün yürümüştü. Çok yorgun görünüyordu. Şehrin alt başındaki eski kasabanın kadınları onun Gassendi Bulvarı'nın ağaçları altında durakladığını, yolun ucundaki çeşmeden su içtiğini görmüşlerdi. Muhakkak ki çok susamıştı çünkü peşinden giden çocuklar onun yeniden durup 200 adım ilerideki pazar meydanındaki çeşmeden gene su içtiğini gördüler. Poşver sokağının köşesine gelince sola döndü, belediyeye doğru ilerledi. İçeri girdi, bir çeyrek saat sonra dışarı çıktı. 4 Mart'ta General Drano'nun ürkek din halkına Juan Körfezi beyannamesini okumak için üzerine çıktığı kapının yanındaki taş sırada bir jandarma yere oturuyordu. Jandarma onun selamına karşılık vermeden dikkatle baktı, bir süre gözleriyle takip etti, sonra belediye binasına girdi. O zamanlar Dinde La Croix de Calpe adında güzel bir han vardı. Bu hanın sahibi Joaquin Labar adında Grenoble'da Trois Dauphins hanını işleten, hassa süvariliği yapmış olan bir başka Labar'la akrabalığından dolayı şehirde pek itibarlı kimseydi. İmparatorun karaya ayak basışında bu Trois Dauphins hanı hakkında memlekette bir söylenti çıkmıştı. Anlatıldığına göre arabacı kılığına giren General Bertrand, Ocak ayında buraya sık sık gelmişti. Askerlere madalyalar, şehirlilere de avuç dolusu Napolyon altını dağıtmıştı. İşin aslı şuydu. Grenoble'a giren imparator vilayet konağına yerleşmek istememiş, belediye başkanına tanıdığım iyi bir adamın evine gideceğim diyerek teşekkür etmiş, Trois Dauphins'e gitmişti. Trois Dauphins'deki bu Labar'ın şerefi 25 fersa ötedeki La Croix de Colban'ın Labar'ına kadar uzanıyordu. Şehirde onun için şöyle deniyordu: Grenoble'dekinin amca çocuğudur. Adam memleketin en iyi hanı olan bu hana doğru yöneldi. Doğrudan doğruya sokağa açılan mutfağa girdi. Bütün maltızlar yanıyordu. Ocakta büyük bir ateş neşeyle alev saçıyordu. Aynı zamanda ahçıbaşıda olan hancı ocaktan tencerelere gidip geliyordu. Yan odadan yüksek sesle gülüp konuştukları duyulan yük arabacıları için nefis bir ziyafet hazırlamakla meşguldü. Yolculuk eden herkes bilir ki hiç kimse arabacılar kadar iyi yemek yiyemez. Ateşte uzun bir şişe geçirilmiş semiz bir dağ sıçanı, yanındaki beyaz kekliklerle, yaban horozlarıyla birlikte kızarıyordu. Maltızın üzerinde de Lanze Gölü'nün iki kocaman sazan balığı ile Aloz Gölü'nün bir alabalığı pişiyordu. Hancı kapının açılıp içeri birisinin girdiğini duyunca başını maltızdan kaldırmadan sordu. ''Beyefendi ne isterler?'' ''Yemek ve yatmak'' dedi adam. Hancı, ''Bundan daha kolay bir şey olmaz'' derken başını çevirdi. Bir bakışta yolcuyu tepeden tırnağa gördüğünden ''Parasını verince'' diye ekledi. Adam ceketinin cebinden iri bir meşin kese çıkardı. ''Param var'' dedi. Hancı, ''Öyleyse emrinizdeyiz'' dedi. Adam kesesini cebine koydu, sırtından çantasını indirdi, kapının yanındaki yere bıraktı. Bastonunu elinden bırakmadan ateşin yanındaki alçak iskemleye oturdu. Din dağ bölgesindedir. Ekim akşamları orada soğuk olur. Bu arada hancı gidip gelirken yolcuyu gözden geçiriyordu. Adam, yakında yemek yenecek mi diye sordu. Hancı az sonra dedi. Yolcu sırtı dönük ısınırken Sayın Hancı Jacques Labar cebinden bir kalem çıkardı. Pencerenin yanındaki küçük bir masanın üstünde duran eski bir gazetenin ucunu yırttı. Yazısız olan kenarına bir iki satır yazdı, zarflamadan katladı. Kendisine hem yamaklık hem de uşaklık ettiği anlaşılan çocuğa verdi. Kulağına da bir şeyler söyledi. Çocuk koşa koşa belediyeye doğru gitti. Yolcu bunların hiçbirini görmemişti. Bir kere daha sordu. ''Yakında yemek yiyecek miyiz?'' ''Az sonra'' dedi hancı. Çocuk döndü geldi, kağıdı geri getirmişti. Hancı karşılık bekleyen birinin telaşıyla açtı. Dikkatle okudu, sonra başını salladı, bir süre düşünceli kaldı. Pek de sakin sayılmayacak düşüncelere dalmış görünen yolcuya doğru bir adım attı. ''Sizi kabul edemeyeceğim efendim'' dedi. Adam oturduğu yerden hafifçe doğruldu. ''Nasıl? Paranızı vermeyeceğimden mi korkuyorsunuz? Peşin vereyim mi? Param var diyorum size.'' ''Mesele o değil. Nedir ya?'' ''Sizin paranız var.'' Adam evet dedi. Hancı ama benim odam yok dedi. Adam buna sakin bir tavırla karşılık verdi. ''Ahıra yerleştirin beni.'' ''Yapamam.'' Niçin? Atlar her yanı kaplıyor. Adam, peki öyleyse diye üsteledi. Ambarda bir köşe, bir kucak saman. Bunu yemekten sonra görüşürüz. Size yemek de vermeyeceğim. Ölçülü bir sesle ama sertçe yapılan bu açıklama yabancıya ağır geldi. Ayağa kalktı. Ya öyle mi? Peki ama açlıktan ölüyorum ben. Güneşin doğuşundan beri yürüdüm. 12 fersah yol aldım. Parasını veriyorum. Karnımı doyurmak istiyorum. Yemeğim yok dedi hancı. Adam bir kahkaha attı. Ocağa maltızlara doğru döndü. Yok mu? Ya bunlar ne? Onlar önceden ısmarlanmış. Kim ısmarladı? Şu arabacı beyler. Kaç kişi onlar? 12. Burada 20 kişilik yiyecek var. Onlar hepsini aldılar, parasını da peşin verdiler. Adam gene oturdu, sesini yükseltmeden, ''Handayım, karnım aç, burada kalıyorum.'' dedi. O zaman hancı adamın kulağına eğildi, onu titreten bir tavırla, ''Gidin buradan.'' dedi. O sırada yolcu eğilmiş, bastonunun demir ucuyla ocaktaki korları itiyordu. Sertçe geri döndü, karşılık vermek üzere ağzını açtığı sırada hancı ona göz kırpmadan baktı, gene alçak sesle, ''Hadi bakalım bu kadar konuşma yeter.'' dedi. ''Adınızın ne olduğunu söyleyeyim mi?'' ''Adınız Jean Valjean.'' ''Şimdi de kim olduğunuzu söyleyeyim mi?'' İçeri girdiğinizi görünce bir şeylerden kuşkulanmıştım. Belediyeye haber yolladım. Bana şu karşılığı verdiler. Okumanız var mı? Handan belediyeye, belediyeden hana gidip gelen kağıdı açık olarak yabancıya uzattı. Adam bir göz attı. Bir süre sessizlikten sonra gene hancı konuştu. Herkese karşı terbiyeli davranmak huyumdur. Gidin buradan. Adam başını eğdi, yere bırakmış olduğu çantayı aldı, çıktı gitti. Caddede ilerledi. Hakarete uğramış, üzgün bir insan gibi evleri sıyırarak, gelişi güzel dümdüz yürüyordu. Bir kere bile arkasına dönmedi. Dönmüş olsaydı, La Croix de Colba hancısını, kapısının eşiğinde, çevresinde hanın bütün yolcularıyla, bütün sokaktan geçenlerle, hararetle konuşup, parmağıyla kendisini gösterdiğini görürdü. Topluluğun kuşkulu, korkulu bakışlarından anlaşılıyordu ki, buraya gelişi az sonra şehirde olay yaratacaktı. O bütün bunların hiçbirini görmedi. Ezilmiş, takatsiz kimseler arkalarına bakmazlar. Çok iyi bilirler ki kötü talih peşlerindedir. Bir süre böylece yol aldı. Büyük üzgünlüklerde hep olduğu gibi tanımadığı sokaklardan gelişi güzel geçerek yorgunluğu unutarak boyuna yürüyordu. Birdenbire açlığını şiddetle duydu. Gece yaklaşıyordu. Geceleyecek bir yer bulmak umuduyla çevresine bakındı. O güzel han kendisi için artık kapanmıştı. Orta halli bir meyhane, fakir bir kulübe arıyordu. Aradığı ışık sokağın öbür ucunda yanıyordu. Demir bir çubuğun ucuna asılı duran bir çam dalı, akşamın alacakaranlığında gökyüzünün beyazlığında beliriyordu. Oraya gitti. Burası gerçekten bir meyhaneydi, Şafan sokağındaki meyhane. Yolcu bir ara durdu, pencereden içeri baktı. Bir masanın üstündeki lambadan, ocaktaki canlı ateşten aydınlanan alçak tavanlı bir meyhaneydi burası. Birkaç adam içki içiyordu. Meyhaneci ısınıyordu. Çengele asılı bir tencere alevler üzerinde kaynıyordu. Bir bakıma handa sayılan bu meyhaneye iki kapıdan girilir. Biri sokağa açılır, öbürü gübre dolu bir küçük avluya bakar. Yolcu sokaktan yana olan kapıdan girmeye cesaret edemedi. Bahçeye süzüldü, gene durakladı. Sonra çekinerek kapının mandalını kaldırdı, kapıyı itti. Meyhaneci, kim o diye sordu. Yemek yemek, yatmak isteyen biri. İyi, burada hem yenir hem yatılır. İçeri girdi, içki içenler döndüler. Lamba bir yandan, ateş öbür yandan onu aydınlatıyordu. Çantasını çıkarırken onu bir süre incelediler. Hancı, işte ateş, yemek tencerede pişiyor, gel ısın arkadaş dedi. Gidip ocağın yanına oturdu, yorgunluktan sızlayan ayaklarını ateşe doğru uzattı, tencereden hoş bir koku yayılıyordu. Öne eğilmiş kasketin altından seçilebilen yüzünde, acı çekme alışkanlığının verdiği iç paralayıcı görünüşe belirsiz bir rahatlığın yayıldığı görüldü. Zaten bu sert, canlı, üzgün bir yüzdü. Bu yüzde garip bir hal vardı. Önce alçak gönüllü duruyor, sonra sertleşiyordu. Gözler kaşların altında, çalılar altındaki ateş gibi parlıyordu. Masadakilerin biri balıkçıydı. Meyhaneye girmeden önce gidip atını Labar'ın ahırına bırakmıştı. Tesadüfe bakın ki o sabah bu kötü yüzlü yabancıya Bradas'la, adını unuttum galiba, Escublon arasında rastlamıştı. Hatta pek yorgun görünen adam kendisini atın terkisine almasını istemişti. Balıkçı da buna karşılık ancak hızını arttırmıştı. Yarım saat önce Jacques Labar'ın çevresindeki toplulukta bu balıkçı da vardı. La Croix de Colba'daki kimselere sabahki sevimsiz rastlantısını anlatmıştı. Oturduğu yerden meyhaneciye hafifçe bir işaret etti. Meyhaneci yanına geldi. Alçak sesle bir iki laf ettiler. Adam kendi düşüncelerine dalmıştı. Meyhaneci ocağın yanına döndü, birden elini adamın omzuna koydu. "Buradan gideceksin," dedi. Yabancı döndü sükunetle, "Ya, biliyorsunuz demek," dedi. "Evet, öbür handan geri çevirdiler beni. Buradan da kovuyorlar. Nereye gidebilirim? Başka bir yere." Adam bastonunu çantasına aldı, çıktı gitti. Dışarı çıkar çıkmaz, La Croix de Colba'dan beri peşinden gelen birkaç çocuk, sanki onu bekliyormuş gibi ona taş attılar. Adam öfkeyle geri döndü, onları bastonuyla korkuttu. Çocuklar bir kuş sürüsü gibi dağıldılar. Hapishanenin önünden geçti. Kapıda demir çıngırağa bağlı bir zincir sarkıyordu. Çıngırağı çaldı, kapının deliği açıldı. Adam saygıyla kasketini çıkararak "Kapıcı başı," dedi. "Kapıyı açıp beni bir gece için barındırabilir misin?" Bir ses karşılık verdi. "Hapishane han değildir. Kendinizi tevkif ettirin, o zaman kapıyı açarız." Delik kapandı. Adam pek çok bahçesi olan küçük bir sokağa girdi. Birkaç tanesi çitle çevrelenmişti, bu da sokağı şenlendiriyordu. Bu bahçeler çitler arasında birkaç katlı küçük bir ev gördü, penceresinde ışık vardı. Meyhanede yaptığı gibi burada da camdan içeri baktı. Burası beyaz badanalı büyük bir odaydı. Çiçekli basma örtülü bir karyolayla köşede bir beşik, birkaç tahta sandalye, duvara asılı bir çifte vardı. Odanın ortasındaki masada sofra kurulmuştu. Bakır bir lamba, beyaz kalın dokuma masa örtüsünü, gümüş gibi parlayan şarap dolu kalaylı bir ibriği, dumanı tüten koyu renkli bir çorba kasesini aydınlatıyordu. Bu masada 40 yaşlarında kadar neşeli, temiz yüzlü bir adam oturmuş, dizlerinde bir küçük çocuğu hoplatıyordu. Onun yanında pek genç bir kadın öbür çocuğunu emziriyordu. Baba gülüyordu, çocuk gülüyordu, ana gülümsüyordu. Yabancı bir süre bu sükun verici tatlı manzara karşısında düşünüp kaldı. İçinden neler geçiyordu, bunu ancak kendisi bilirdi. Belki de bu neşe dolu ev ona konukseverlik gösterir, bu kadar mutlu gördüğü bu yerde biraz da merhamet bulabilir diye düşünüyordu, kim bilir. Cama hafifçe vurdu, duymadılar. Bir daha vurdu, kadının şöyle dediğini duydu. "Yiğidim, galiba biri cama vuruyor." Kocası "Hayır," dedi. Üçüncü defa vurdu. Erkek ayağa kalktı, lambayı aldı, gidip kapıyı açtı. Bu uzun boylu, yarı köylü, yarı esnaf bir adamdı. Sol omzuna kadar çıkan geniş bir deri önlüğü vardı. Bunun üzerinden bir çekiç, kırmızı bir mendil, bir barut kabı, daha bir süre eşya sarkıyordu. Bunları bir kemer, cep gibi tutuyordu. Başını arkaya doğru eğmişti. Geniş devrik yakalı gömleğinden beyaz çıplak güçlü boynu görünüyordu. Kalın kaşları, gür yan sakalları, patlak gözleri, hayvan çenesi biçiminde bir çenesi vardı. Adamda her şeyin üstünde anlatılamaz bir yerini bulmuşluk havası göze çarpıyordu. Yolcu, "Affedersiniz efendim," dedi. "Parası karşılığında bana bir tabak çorba ile uyumak için bahçenin köşesindeki şu sondurmada bir yer verebilir misiniz? Söyleyin, verebilir misiniz parası karşılığında?" "Evin efendisi kimsiniz siz?" diye sordu. Adam, "Pi Moisson'dan geliyorum," dedi. "Bütün gün yürüdüm, 12 fersah yol yürüdüm. Verebilir misiniz parası karşılığında?" Köylü, "iyi para veren rabıtalı birini misafir etmeyi reddetmem elbette," dedi. "Ama niye hana gitmiyorsunuz?" "Orada yer yok." "Ya, nasıl olur? Ne panayır var ne de pazar. Labara gittiniz mi?" "Gittim." Peki, yolcu sıkıntıyla bilmiyorum beni kabul etmedi dedi. Şafan sokağındaki şeye gittiniz mi? Yolcunun sıkıntısı artıyordu, kekeledi. Oraya da almadılar beni. Köylünün yüzünü bir güvensizlik havası sardı, adamı tepeden ayağa şöyle bir süzdü, birdenbire bir titremeyle haykırdı. Sakın siz şu adam olmayasınız. Yeniden yabancıya bir göz attı, 3 adım geri çekildi. Lambayı masanın üstüne koydu, duvardan silahı kaptı. Bu arada kadın da kocasının, sakın siz şu adam sözlerini duyunca ayağa fırlamış, çocuklarını kucaklamış, korkuyla yabancıya bakarak telaşla kocasının arkasına sığınmıştı. Göğüs bağır açık, ürkek gözlerle alçak sesle söyleniyordu. Somarod. Dipnot, Fransız Alpleri diyaleğinde hırsız kedi. Bütün bunlar göz açıp kapayıncaya kadar oluvermişti. Evin efendisi bir engerek yılanını inceler gibi adamı bir süre süzdükten sonra kapıya geldi. Defol dedi. Ne olur dedi adam, bir bardak su. Köylü, şimdi senin beynine bir kurşun dedi, kapıyı hızla kapattı. Adam dışarıdan onun 2 kocaman sürgüyü sürdüğünü duydu. Az sonra pencerenin kepenkleri kapandı, yerine takılan kol demirinin sesi duyuldu. Gece ilerliyordu. Alplerin soğuk rüzgarı esiyordu. Günün son ışıklarında yabancının gözüne yol kıyısındaki bahçelerden birinde ottan çamurdan yapılmışa benzer bir kulübe ilişti. Azimle tahta perdeyi açtı, kendini bahçede buldu. Kulübeye yaklaştı. Kapı olarak sadece pek alçak bir deliği vardı. Yol bekçilerinin yol kıyısına yaptıkları kulübelere benziyordu. O da burasının bir yol bekçisinin evi olabileceğini düşündü. Soğuk, açlık canına yetmişti. Aç kalmaya razı olmuştu ama hiç olmazsa burası soğuğa karşı bir barınak olurdu. Bu gibi evler genellikle geceleri kullanılmaz. Yüzü koyun yere yattı, kulübeden içeri süzüldü. İçerisi sıcaktı, oldukça rahat ot bir yatak da vardı. O kadar yorgundu ki bir süre hiç kımıldamadan bu yatakta yattı kaldı. Sonra sırtındaki çanta onu rahatsız ettiğinden, zaten hazır yastık yerine de geçebileceğinden, kayışlardan birini çözmeye koyuldu. O sırada korkunç bir homurdanma duyuldu. Başını kaldırdı, kulübenin kapısında iri bir buldoğun kafası belirmişti. Burası bir köpek kulübesiydi. Köpek de pek iri yarı, pek korkunçtu. Adam bastonu silah gibi, çantayı da kalkan gibi kullanarak, partal elbisesinin yırtıklarını daha da arttırarak köpek yuvasından dışarı çıktı. Bahçeden de dışarı çıktı, köpekten korunmak için geri geri giderek. Oldukça güçlükle tahta perdeyi aşıp kendini sokakta, yalnız, meskensiz, çatısız, barınaksız, hatta şu ot yataktan, sefil kulübeden bile kovulmuş buldu. Oturmaktan çok kendini bir taşın üstüne attı. Söylentiye göre yoldan geçen biri onun şöyle bağırdığını duymuş. Ben bir köpek bile değilim. Az sonra ayağa kalktı, yürümeye koyuldu. Bir ağaç, bir ot yığını bulup orada barınabilmek umuduyla şehirden çıktı. Başı hep öne eğik, bir süre yol aldı. Evlerden iyice uzaklaştığını anlayınca başını kaldırdı, çevresine bakındı. Bir tarlaydı burası. Önünde yerden kesilmiş saman kaplı tümsekler vardı. Ekin biçildikten sonra ortaya çıkan bu tümsekler tıraş edilmiş başı andırır.